Mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz. Tenis raporundayız. Sevgili Onur Akmer işte beraber. Bu hafta tabii ki ATP finalleri haftasıydı. Ve şampiyon da Novak Djokovic oldu. Çok şaşırdığımız bir haber değil açıkçası Novak Djokovic'in şampiyonluğu. Ama enteresan bir haftaydı. Gruplar çok farklıydı, hikayesi çok farklıydı sevgili Onur. Sen de final mücadelesinde mikrofondaydın ama dilersen bir gruplarla başlayalım. Genel bir değerlendirme. Novak Djokovic'in son ana kadar çıkamama ihtimali söz konusuydu ama Jannik Sinner rakibini geçmeyi başardı. Bir anlamda hem kendini birinci yaptı hem de Novak Djokovic'in elinden tuttu. Sanki finaldeki rakibini de biraz belirlemiş oldu. Nasıl okuyorsun bu sezonki ATP finallerini?
Bir kere ortamdan ve tribünlerden bahsederek başlayalım. Evet. Çünkü 2009'da ATP'nin Masters serilerinde değişime gitmesi ve daha farklı bir markalaşma sürecine girmesiyle beraber ATP finalleri de daha değerli bir hale aldı. Çünkü ondan öncesinde tabii ki New York'ta uzun yıllar düzenlenmişti turnuva ama sonrasında Houston, Shanghai, Almanya'da Hannover birçok şehri gezdi.
Son bölümde Londra'da uzun süre kaldı.
2009'daki Londra hamlesi inanılmazdı gerçekten. Yani kapalı bir salon. Tribünler karartılmış, ambiyans muazzam, kort parlıyor sadece ve hani o tenisçilerin gladyatör edasıyla kort içinde çarpışması bunu çok iyi ekran başından da biz görebildik.
Tam bir arena.
Arena mentalitesinde ve bunu devam ettiriyor şu an Torino. Üçüncü sene düzenlendi. Gayet de tribünleri dolduran taraftarlar çok iyi. İtalya'da zaten tenis yükselişte. ATP başkanı İtalyan, onunla beraber Next Gen finalleri Milano'ya alınmıştı.
Doğru.
ATP finalleri Torino'ya alındı. İşte Sinner, Musetti gibi genç tenisçiler çıkıyor. İtalya tenisi bir hareketlenmede. Tribünleri de yansıyor bu tabii ki. Tribünler de gerçekten tenisi bilen ve neyi nerede alkışlayacağını, neyi nerede yollayacağını bilen insanlar vardı. Bu anlamda ambiyans çok iyiydi. Gruplarda dengeliydi aslında. Yani eğer Tsitsipas çekilmeseydi sakatlık sebebiyle.
Rune maçında.
Daha değişik şeyler konuşabilirdik. Veya Tsitsipas zamanında çekilseydi, Hurkaç iki maç oynasaydı belki Djokovic gruptan çıkamayacaktı. Evet. Başka şeyler konuşabilirdik ama elinde sonunda yılın en iyi dört tenisçisi yarı finale yükseldi. Aslında yarı finaller Sinner Medvedev biraz daha ortadaydı ama Djokovic Alcaraz'ı çok rahat
yendi. Keyifli bir maçtı. Sinner mücadelesi Medvedev'le ama yani gruplarda çok enteresan Medvedev geçen sezon gruplarda hiç galibiyet alamamıştı. Yarı final gördük. 2021'de final görmüştü. Bir önceki sene şampiyonluk yaşamıştı Londra'da. Diğer tarafta ilk kez katılan bir isim Jannik Sinner, İtalyan bir raket, kendi evinde oynuyordu. Avantajı çok iyi kullandı gruplarda. Tabii son maça kaldığında iş biraz daha acaba Novak Djokovic çıkamayacak mı gruptan? Böyle bir ihtimal de söz konusuydu. Çünkü ilk maçta kaybetmişti Jannik Sinner'a. O da enteresan bir maçtı. Ama Sinner rakibini geçti. Rune'yi mağlup etmeyi başardı. Diğer tarafta Novak Djokovic de Hurkaç'ı yenmeyi başarınca bir anlamda iki isim de farklı potlarda gruptan çıkmayı başardı. Tabii Rune Tsitsipas maçı da ben de mikrofondaydım ama herhalde anlattığım en kısa süren tenis maçı oldu. 17 dakika sakatlık sebebiyle bir anda çekilmek durumunda kaldı. İş son maça kaldı dediğin gibi yani son dönemlerde çok sık rastlamadığımız bir süreç.
İki grupta da süreç. Son maçlar öncesi 4 yarı finalistin sadece biri belliydi. Medvedev iki maçını da kazanmıştı ve gruptan çıkmayı başarmıştı. Sinner iki maçını kazanmasına rağmen çıkamadı. Çünkü işte Tsitsipas'ın olayı, Hurkaç'ın
devreye girmesi. Setlerdeki kazanma oranı da burada etkiliydi.
Tabii son güne, son maça oynandıktan sonra artık set oyun hatta oyuna kadar gidebilirdi. Alan oyunların oranına kadar gidebiliyordu olasılıklar. Ama Djokovic set kaybedince tabii ki Hurkaç'a karşı öyle bir ihtimal kalmadı. Yani şeyin yaptığı, Sinner'in yaptığı aslında büyük bir sportmenlik ve hani fair play örneği. Gerçekten seçebilirdi rakibini. Finaldeki rakibini seçebilir çünkü yarı finalde bütün tenisçileri yenecek düzeyde oynuyordu zaten. Finale çıkacağı neredeyse belli gibiydi.
Medvedev'in de maç sonrasındaki bir ifadesi vardı Jannik Sinner özelinde. Çok iyi bir performans ortaya koydu ve böyle devam ederse çok rahat bir şekilde buralarda fazlasıyla göreceğiz dedi. Hatta dünyada bir numarayla çıkabilir ifadesini kullandı Medvedev. Senin bu fair konusuna aslında farklı yaklaşan isimler de oldu. Hubert Thierry bir tekstil, giyim,
Djokovic'in
sponsoru, Timsah dersek belki anlaşılır, marka ismi vermeyelim ama şöyle bir paylaşım yaptı. Bu geceki galibiyeti için Jannik Sinner'a şapka çıkarılır. Rune maçından bahsediyor. Tsitsipas'ın adil olmayan davranışlarına rağmen neden geleceğin şampiyonu ve özgün bir adam olduğunu herkese gösterdi. Biraz sanki Tsitsipas'a karşı farklı bir önyargısı oluşmuş. Andy Murray bu kez araya girdi. Paylaşımına şöyle karşı çıktı. Bir spor markasının CEO'sunun tuhaf paylaşımı sakatlanmak sporun bir parçasıdır ve haksız davranış değildir ifadesini kullandı. Sonra Onur Akmeriç devreye girdi. Detayını sana bırakayım.
Ya ben Andy Murray'nin bütün olaylara, dünyada gelişen bütün olaylara karşı çok doğru yerde durduğunu düşünen bir insanım. Çoğu olayda gerçekten çok iyi bakar ve doğru sözler söyler. Yani burada ben naçizane yanıldığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü her maça çıkan tenisçinin, çıktığı her maç için aldığı bir ücret var.
Evet.
Şimdi Tsitsipas...
İyi bir ücret değil mi?
Tsitsipas yani 150 bin Amerikan doları civarı bir
fena
ücret.
Fena bir rakam değil.
Tsitsipas'ın hani maç sırasında bir sakatlığı olmadı. Yani bilek burkulur, düşer, sakatlanır.
Evet, evet.
Öyle bir sakatlık değildi.
Ben de anlamadım çünkü anlatırken. Yani öncesinde bir hikayesi yoktu.
Yoktu.
Yani bazı raketlerin vardır böyle.
Zaten
zor
maçta,
IQ çıkar.
İlk maçta zaten kötü bir performans gösterip yenilmişti.
Evet.
Bu maçta da zaten sakat olduğunu bile bile çıktı.
Rublev'e kaybetmişti sanırım.
Hayır. Rune'ye, Sinner'e kaybetti.
Yok, aynı farklı gruptalardı. Yok, aynı doğru.
Sinner'e kaybetti.
Yani Sinner doğru.
İki sette kaybetti. 6-4, 6-4.
Doğru.
Hatırlamıyorsam.
Hatta doğru.
Sonra Rune maçında da 3. oyunda çekildi. 3. oyun bittikten sonra çekildi.
17. dakikada.
17. dakikada. Skorboardumuz 17. dakikayı gösterirken. Yani bence tabii ki biliyordu sakat olduğunu ama o hani bence para tatlı geldiği için.
Evet. Yoksa hani... Niyet okuma belki de yani bilemiyoruz tabii ki.
Tabii ki bilemiyoruz ama ben kişisel fikrim bu yönde. Çok farklı bir şey de olabilir ama
yani sen aslında Guibert Thierry'ye katılıyorsun.
O kadar sert söylemezdim bunu ama bu yönü seçmiştim. Yani eleştiremezsiniz. Sonuçta Hurkaç 9. sırada bitirdi sezonu. Yüksek
doğru.
Bitirseydi ve o gruba çıkma şansı elde etseydi. Yani Tsitsipas çıkıp adım atıp ilk puandan sonra çekilebilirdi. Yani
evet.
Kimse bir şey diyemez buna. Bir şey değil ama fair play anlamında hani bir Sinner'e bakıyorum, bir Tsitsipas'a bakıyorum. Arada fark var gerçekten.
Diyelim Djokovic'in şampiyon olduğu maça geçeceğiz ama öncesinde VTR'imiz ekranlara geliyor. Sonrası da final maçına geçeceğiz.
Novak Djokovic ATP finallerinde 7. kez şampiyon. Sezonun en iyi 8 raketini bir araya getiren ATP finallerinde final mücadelesi Novak Djokovic ile Jannik Sinner arasında oynandı. 5 gün önce grup mücadelesinde 3 sette mağlup olduğu İtalyan rakibi karşısında acımasız bir performans ortaya koyan dünya bir numarası maçtan 6-3'lük 2 sette galip ayrıldı. İlk sette kendi servisinde yalnızca 2 puan bırakan Sırp tenisçi, ikinci setin son 2 oyununda dirençle karşılaşsa da ustalığını konuşturarak galibiyeti elde etti. Bu turnuvayı daha önce 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2022'de kazanan Novak Djokovic, 7. kez mutlu sona ulaşarak rekoru tek başına eline geçirdi. Sırp raket rekoru Roger Federer'le paylaşıyordu. Sezonu zirvede bitirecek Djokovic, bu sezonki 7. kariyerindeki 98. şampiyonluğunu elde etti. Bu yılı en fazla turnuva kazanan tenisçi olarak noktalayan Sırp raket, Avustralya Açık, Fransa Açık, Amerika Açık, Cincinnati Masters, Paris Masters ve Adelaide'de kupaya uzanmıştı. Finale kadar yenilgisiz gelen İtalyan tenisçi Jannik Sinner ise kendi seyircisi önünde maça hiç ortak olamadı. Rakibinin etkili servis performansına verecek cevap bulamayan 22 yaşındaki raket, sezonu 4 şampiyonlukla ve dünya sıralamasının 4. basamağında noktaladı.
Evet, final maçı çok çekişmeli geçmedi açıkçası. Tek taraflı bir müsabakaydı. Sen de anlatımdaydın sevgili Onur. Tabii kendi seyircisi önünde birçok avantaj yakalamıştı ATP finallerinde bu sezon. İlk kez katılan bir Sinner. Hikaye anlamında çok özel. Birçok seyirci de Sinner'la özdeşleşen bir havuç kostümü,
Karı
saçlar,
tabi.
Aynen kesinlikle öyle, paylaşımlar. Medvedev mücadelesinde seyircinin devreye biraz daha fazla girmesi biraz yıpratmıştı Medvedev'i. Hı hı. Ama finalde tabii Novak Djokovic'in varlığı bambaşka. İlk set zaten muhteşem bir performans. Ambargo koydu adeta. Ortak etmedi. Maçı da çok zorlanmadan kazanmayı başardı.
Yani şimdi Djokovic'i bir hafta içinde iki kez yenmek bir kere imkansız bir görev.
Sen Yunanistan değilsin.
Portekiz'i
iki defa yenemez.
2004'tü değil mi o?
Tabii. Açılış ve kapanış.
Açılış ve kapanış. Güzel turnuva olmuş o da. Simetrik.
Yani daha iyi takımlar vardı kesinlikle. Ama şampiyon Yunanistan oldu. Evet.
Beraberliklerle gitmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam.
Uzatmanları da kazandı.
1-0 mı gitmişlerdi?
Tabii tabii. Yani Çekya'yı yendiler, Fransa'yı yendiler. Genelde evet. Ama maçın esnasında yani uzatmalar çok gitmeden. Sanırım Çekya maçı uzatmalarda yanlış hatırlamıyorsam.
Olabilir. Ben geçmişi o kadar hatırlamıyorum. İzledim hepsini maçtan evet. Ama hiç hatırlamam. Teniste de öyledir. İmkansız görev. Bambaşka iki tenisçi vardı. 5 gün. Salı günü Sinner çok iyi bir oyunla 3 sete giden maçta yendi Djokovic'i. Ve Djokovic zaten o maçtan sonra bir hafif kendini kaybetmiş. Ivanisev için bir açıklaması var. Bu şampiyonluktan sonra yapıyor. Çok zor bir insana dönüşüyor maç kaybettiğinde diyor Novak Djokovic. Hani salı akşamı maç geç bitti. Zaten o gün şey yapamadık, konuşamadık. Çarşamba hiç haber almadım Djokovic'ten diyor. Ki Djokovic'in koçu konuşuyor şu anda yani. Perşembe sabahı da hani ne olup bittiğini anlayamamıştık diyor. Oturduk odada bekliyoruz diyor yani haber bekliyoruz diyor. Bekledik. En sonunda hani eve mi gideceğiz? Hurkaç karşısında bir ısınmaya çıkacak mıyız? Antrenman yapacak mıyız? En sonunda çıkacağını söyledi ve biz de maça çıktık diyor. O maçı da 3 sette kazandı Djokovic. Ve akşam Sinner'i beklemeye koyuldu. Yani enteresan, çok zor bir insan. Zaten bu şampiyonluklardan sonraki kupa seremonilerinde gerek Paris'te gerek sezon içindeki seremonilerde benim kötü tarafımı çok görüyorsunuz dedi kort dışında. Ya bunu katlandığınız için teşekkür ederim der her konuşmasında. Burada da söyledi. İki farklı tenisçi vardı. 5 gün sonra Djokovic öyle bir girdi ki yani öyle bir hırslanmış ki zaten bir gün önce Alcaraz'ı çok rahat bir şekilde yeniyor. Alcaraz'ın hani backhand'ini kitledi adeta. Çok backhand hatası yaptı Alcaraz. Burada da 5 gün öncesinden çok iyi dersler çıkartmış ve servisleri, kendi servis oyununda özellikle ilk 5-6 servis oyununda hiç oyuna sokmadı Sinner'i. 2 puan bıraktı sadece ilk sette servisinde. İkinci setin son 2 servis oyununda, kendi servis oyununda bir duraksama yaşadı. Orada Sinner eğer bir servis kırabilseydi ki 2 servis kırma puanı bulmuştu. Belki 3. sete gidebilirdi maç ki orada da çok şans olduğunu düşünmüyorum ama yine de iyi bir reaksiyon gösterdiğini söyleyebilirim Sinner'in. Ama böyle bir servis performansı ben işte 25 yıldır tenis izliyorum. Bir 15 yıldır da bu sektörün içindeyim. Belki Federer'in 2006'sı 2007'si böyle bir final maçında böyle bir servis performansı göstermiştir. Yani onun dışında
çok ağır bastı Novak Djokovic.
Ben hayret ettim. Yani ben bazı servislerinde söyleyecek kelime bulamadım. Evet. Arka arkaya ace'ler, dönmeyen return'ler, oyuna girmeyen return'ler. Ki return performansı da Djokovic'in ekstraydı dün. Hemen ikinci servisin başında servis, ikinci setin başında servis kırarak zaten artık maç benim dedi. Ve sonrasında biraz zorlasa da Sinner Djokovic'i asla fırsat vermedi.
Tabii Novak Djokovic'in hikayesi çok özel. Çok az bir turnuvaya katıldı. Sadece 12 turnuvaya katıldı ve 7 şampiyonluğu kazandı bu sezon. Yani şu anda tabii biraz sonra ekranlara getireceğiz. 400 hafta kolay değil. Yani topladığımız zaman 7,5 yıldan biraz daha fazla hikayesi.
409 zirvede. Olacak o.
Tabii.
Avustralya açığın başına kadar zirvede olmaya garantiledi şu an.
Garantiledi ama bakalım enteresan bir maç sonuna gidelim. Novak Djokovic ve Sinner konuştu. Maç sonrasında kendilerini dinliyoruz.
İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen ATP finallerinde şampiyon Novak Djokovic oldu. 36 yaşındaki Sırp tenisçi karşılaşma sonrası basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Djokovic, kariyerimin en iyi sezonlarından birini geride bıraktım ve bu kupa takımım ve ailem için bir ödül. 5 büyük turnuvanın 4'ünü kazandım ve Wimbledon'da final oynadım. Bundan daha fazlasını isteyemem. Bu sezonumla gurur duyuyorum ifadelerini kullandı. Sezonu bir numarada noktalayan Sırp raket, gelecek sezon içinde hedefleri arasında olimpiyat altını olduğunu söyledi. Djokovic, Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunları kesinlikle bir hedef. Takvim oldukça sıkışık olacak. Yavaş zeminden en hızlı zemine ve sonra tekrar yavaş zemine geçiş yaşayacağız. Sonrasında da sert zemin sezonu var. Yaz ayları sezonun en talepkar dönemi olacak. takımımla konuştuktan sonra takvim planlamamı beraber yapacağız şeklinde konuştu. Finalde mağlup ettiği rakibi Yannick Sinner'in Grand Slam turnuvaları kazanabilecek ve bir numarayı alabilecek bir isim olduğuna dikkat çeken 24 kez major turnuva şampiyonu. Bu gerçekleşmezse çok şaşırırım. Henüz 22 yaşında ve önünde uzun yıllar var. Rune, Alcaraz ve o yeni büyük üçlü olacaklar. Bu sporu onlar ileri götürecek. Ben de elimden geldiğince onlarla birlikte takılacağım. Kazanabildiğim sürece bırakmayacağım. Çünkü büyük şampiyonluklar kazanabiliyorken neden bunu bırakasınız? Ama onlara karşı yenilmeye başlarsam bir ara vermeyi, belki de tenisi bırakmayı düşünebilirim, yorumunu yaptı. Sinner ise rakibini överek, Djokovic bugün özellikle geri çizgiden çok çok iyi oynadı. Bense bugün bazı anlarda yeterince sağlam değildim. Fiziksel olarak da seviyemin biraz düştüğünü hissettim. Dünyanın en iyisi karşısında biraz dahi düşseniz, o bu farkı devasa gösterir. Tenis enteresan bir oyun. Birkaç gün önce onu yendim. Bugün aynı koşullarda yenildim. Bugün genel olarak gelişmem gerektiğini gördüm. Novak beni daha iyi bir oyuncu haline getiriyor, dedi.
Evet, maç sonu açıklamalar bu şekildeydi. Tabii Novak Djokovic kazansa da sezon sonu finalini Sinner'a övgüler devam ediyor. Medvedev'in de benzer övgüleri vardı Yannick Sinner açısından. Tabii Novak Djokovic'i ayrı konuşacağız. Kaybedenle başlayalım. Yannick Sinner'ın ortaya koyduğu performans son dönemde 4 şampiyonlukla yılı tamamladı. Dünya 4. sırasına kadar yükselmişti ATP'de. Tabii ilk 4 bir anlamda son 4'e kalmış oldu burada. Ama Sinner'ın ortaya koyduğu performans herkes tarafından beğeni aldı.
Sinner ilk önce 2020'de pandemi sezonunda tabii Challenger seviyesinde oynuyordu ama pandemi sezonunda Roma Masters ve Roland Garros Eylül ayında oynandı hatırlıyorsunuzdur. Orada bir patlama yaptı. Kendi evinde zaten Roma'da bir iyi sonuç aldı. Sonrasında Fransa Açık'ta yükseldi. Son 2021 pek iyi geçmedi ama 2022 ile beraber yine yükseldi. Şimdi Sinner'i konuştuğumuzda, sezon içinde de konuştuğumuzda tek yani en büyük zayıf noktasının fiziksellik olduğunu konuşuyoruz. Tabii bu topa güçlü vurmak anlamında değil. Sağlıklı kalamıyordu. Yani evet. Bir turnuvada çok iyi oynuyor ama ertesi turnuvanın ikinci turunda eleniyor mesela. Çünkü yoruluyor veya bir sakatlık oluyor, bir hastalık oluyor. Bu sene Miami'de finalde mesela ben anlattım mücadeleyi. Ya şeydi. Hasta olduğu için çok iyi performans gösteremedi mesela. Ve söyledim bunu, ben hastaydım ondan olamadım.
Ama Kanada'yı kazandı.
Kanada'yı kazandı, o büyük bir başarı zaten. Yavaş yavaş zaten sezon içinde yavaş yavaş yükseltti performansını. Son işte 3-4 ayı kenara bırakırsak ondan önceki bir sene birçok maçtan çekilmişti. Bazısına çıkmadan çekildi, bazısına maçtan çekildi, bazısına hasta hasta oynadı. Ama son 2-3 ayda kendini düzeltmiş gibi bu anlamda. Özellikle işte Kanada'da kazandıktan sonra kariyerin ilk Masters şampiyonluğunu, yine Pekin'de şampiyon oldu, Viyana'da şampiyon oldu. Arka arkaya bu şampiyonluklar, ikisini de Medvedev'i yendi. Evet. Ki üçüncülük, dördüncülük mücadelesi var onların arasında. Yavaş yavaş zaten torunu için bunu yükleme yaptığını bize gösteriyordu. Paris'te çok kötü bir organizasyon. Gece 3'te biten maç yerel saatle. Ertesi gün tekrar 5'e konulan bir maç. Burada Torino'yu düşünerek, sakatlanabileceğini düşünerek risk almadı. Biraz da tabii ki bu biraz tepkiydi organizasyona ve maçına çıkmadı Sinner. Doğru karar verdiğini görüyoruz burada. Gerçekten muazzam bir performans.
İyi sakladı başladı kendini.
Finale kadar namağlup geldi. İşte hatırlıyorum maçları. Rahat yani Tsitsipas'ı. Sonra Rune karşısında Djokovic'i yendi. Sonra Rune karşısında kaybedebileceği maçı, hiçbir sorun olmayacak maçı kazandı. Yine Medvedev karşısında 3 setlik bir galibiyet. Yani hepsi gerçekten iyi galibiyetler, iyi performanslar. Koçu Darren Cahill ve Vanjotzi ile beraber çok iyi bir birliktelik, çok iyi bir takım yakaladılar. Ve finalde artık hani Djokovic'in artık o kabuk değiştirmesi sebebiyle ve tamamen yarı final grup maçındaki taktiğini değiştirerek farklı bir taktikle oynaması ilerleyen dakikalarda bahsederiz. Evet. Onu biraz şaşırtmışa benziyordu. Hiç maça giremedi. Kendi seyircisi önünde olmasına rağmen seyirci desteğini arkasına alacak bir fırsat bulamadı. Çünkü hani bir iki tane iyi vuruş yaparsınız ve seyirci bir anda yükselir. Djokovic pek etkilenmez bundan. Kızar mızar ama pek etkilenmez. Yine de arkasında hissetmesi lazımdı bu seyirci. Evet. Djokovic bu fırsatı vermedi Sinner'e. Ama sezon geneline baktığımızda 4 şampiyonluk, kariyerinin en iyi derecesi 4. ve gelecek sezon içinde çok büyük bir umutla şimdi giriyor Sinner.
2021'de de 4 şampiyonluğu var ama bu yıl tabii oynadığı finaller var Masters'a. Kaybettiği şampiyonluk var. Yine Kanada'da elde ettiği bir Masters şampiyonluğu var. Yannick Sinner'in ortaya koyduğu performans çok özeldi hakikaten. Medvedev mücadelesinde de ilk seti kazandı. İkinci sette Medvedev sürekli önde gidiyordu. Servis kırma şansı da vardı ama çok iyi direndi. Tiebreak'te kaybetmişti ikinci sette. Yannick Sinner ama devamında final setinde kazanmayı başardı.
Yani şunu da hatırlıyorum. Sinner aslında 2022 Wimbledon'da bir şeyler gösterdi bize. Evet. Djokovic karşısında 2-0 öndeydi çeyrek finalde. Oradan maçı kaybetti ama yani Djokovic karşısında 2-0 öne geçmek de ayrı bir başarı. Bunu Muset de başardı, Tsitsipas başardı. Ama kaybettiler maçlarını. Yani orada bir şeyler göstermişti zaten Sinner Wimbledon'da. Bu sene onu bir adım daha yukarı taşıdı. Yarı final oynadı Wimbledon'da. O da çok büyük başarı. 4 tane yanılmıyorsam çeyrek finali vardı Grand Slam'lerde. Yarı finalde yine Djokovic çıktı karşısına. Yine şanssız bir kura. Bu sefer set alamadı belki
yani
ama.
Yani canavar tam olarak korktu. Novak Djokovic.
Kesinlikle öyle.
Sadece son dönemde Alcaraz'a kaybetti Wimbledon'da. Yani 12 turnuvaya katıldı. 7 şampiyonluk. Evet. Yarısından fazla. Hep
19 maçlık galibiyet serisi de geldi Sinner karşısında. Evet. O seriyi bitirdi Sinner
aslında.
Devam
ettirdi. Bir bakalım Novak Djokovic'in ATP finalleri, şampiyonlukları. Geçen yılda Ruud'a karşı benzer bir performans vardı ama genç jenerasyonun bir anlamda karşısında korkulu rüyası oldu Novak Djokovic. 2008, 2012, 13, 14, 15, 22, 23 yani yine dubleyi yaptı son dönemde.
Evet, skorlar nasıl? Hiç set kaybetmemiş.
Evet, Federer çekilmişti zaten. Hı hı. Final maçında kaybettiği set yok. Evet, yani en zorlandığı Federer şu anda.
7-6-7-5 evet, evet. 2012 finali güzel finallerden biridir. Organizasyonun güzel finallerinden biridir.
Sinner maçı da Federer'le beraber yine rahat kazandığı maç
oldu. Evet, Federer. Nadal karşısında yine 6-3-6-4'ü var. Yani Nadal'ın da bu turnuvayı hiç kazanamaması hep büyük bir soru işareti olarak kalacak. Yani tarihin en iyilerinden biri. En büyük 3 tenisçisinden biri Nadal. Ama bu turnuvada hala tabii şansı devam ediyor. Tabii kariyeri bitmiş değil ama çok zor gözüküyor bundan sonra bu turnuvada bir başarı getirmesi. İki finali var. İkisinde birini Federer'e, birini Djokovic'e kaybediyor. Ve hiç final göremiyor ki final dışında bu turnuvada. Bana hep enteresan gelmiştir.
Yani bölüm sonu canavarı diye bir kalıp var ya. Evet. Gerçekten Novak Djokovic'i tam bu esnada bence yakışan bir benzetme. Yani buraya kadar getiriyorsunuz. Geçen sene Ruud gelmeyi başardı. Hı hı. Bu sene yani Sinner ama karşısında Novak Djokovic'i buluyor. Djokovic'in de buralara geldiği zaman acıması pek yok. Yani bir ara Medvedev kazandı, işte Tsitsipas, Zverev derken yine Novak Djokovic kendini hissettiriyor.
Djokovic'in kaybettiği iki final var. Biri Zverev'e karşı, doğru. Biri de Federer'e karşı yanılmıyorsam. Yani 6-7 şampiyon, 9 finalden 7 şampiyonu çıkarttı. Çok muazzam bir istatistik.
Bir de bakalım ATP dünya sıralaması grafiği ekranlara geliyor. Novak Djokovic yani 11.245 puan, Alcaraz, Medvedev, Yannick Sinner 4. basamakta. Rublev, Tsitsipas, Zverev, Rune, Hurkaç ve Fritz. Tabi burada Novak Djokovic'in performansı çok özel ama Alcaraz'ın, Medvedev'in, Sinner'ın, Rublev'in mesela ikinci yarı itibariyle 2023 takvim yılında Tsitsipas'ın, Rune'nin negatif performansları, evet, düşüşü de sanki biraz konuşulmaya değer gibi. Yani hep olumlu konuşuyoruz tabii ki Novak Djokovic'ten ama bazı raketlerin de kendini sorgulaması
zaten
gerekiyor.
Zaten sezon ikinci yarısında yükselen tenisçiler daha yukarıda. Yani Rublev, evet, Sinner, onların ikisi de sezon ikinci yarısında iyi oynadılar. Alcaraz orada bir sezonun ikinci yarısında kötüydü. Ama o da sezonun öncesinde işte topladığı puanlar, 2000 puan zaten Wimbledon'dan geliyor. Avustralya Açık'ta oynamamasına rağmen bu arada Alcaraz geçen sene oradan puanını yükseltti. Bu onun için iyi bir durum. Şu an 2390 puan var Djokovic'le arasında. Avustralya Açık öncesi United Cup oynanacak. Djokovic oraya katılacak. Herhangi puan veren bir turnuvaya katılmayacağı için muhtemelen 250 puanı kaybedecek. Geçen sene Adidas şampiyonluğundan kalan. Alcaraz orada bir 500 puanlık turnuvaya katılırsa aradaki farkı Avustralya Açık öncesi biraz daha kapatır. Avustralya Açık sonrası Djokovic'ten daha iyi bir derece elde edecek ki koruyacak puanı yok Alcaraz'ın. Ederse eğer Djokovic'ten daha iyi bir derece, Djokovic'i geçme şansı bulacak Yine de zor tabii ki Alcaraz'ın bir numara yükselmesi.
Novak Djokovic maçtan sonra isim de vermişti aslında. Rune, Jannik Sinner, Alcaraz bunlar bizden sonra en iyi üçlü olacak ifadesini kullanmıştı. Eklemen olur mu yoksa bu üç isim?
Şimdi yaş itibariyle
Djokovic,
baktığımızda.
Federer, Nadal çok özel isimler ama.
Kesinlikle.
Gelecek genç jenerasyonda benzer hikayeler yaşatır mı?
Şimdi rekabet anlamında evet, bu üçlü iyi bir rekabete doğru gidiyor. Şimdi Medvedev de 27 yaşında belki ama onu da oraya ekleyebiliriz bu kadar genç olmamasına rağmen. Federer'le Nadal Djokovic arasındaki yaş farkı var sonuçta onların arasında. Bu rekabete doğru gidiyor. Şimdi Sinner Alcaraz ayrı bir rekabet bence ki 1,5 yıldır çok umutlu olduğum bir rekabet. Sinner'in de şimdi performansını ve seviyesini yükseltmesiyle beraber daha da umutlandım ben bu rekabet için. Alcaraz Sinner bir Nadal Djokovic ikilisi olabilirler gibi geliyor bana. Rune'nin ne yapacağını aslında kendisi belirleyecek. Biraz daha o diğer ikisine oranla daha fazla odaklanma sorunu yaşıyormuş gibi.
O da Rune. Boris Becker'le anlaştı.
Evet. Yıl sonuna kadardı. Memnun kalırsak birbirimizden devam edeceğiz dendi. Bilmiyorum memnun kaldılar mı. Patrick Muratoğlu'yla da bir süre çalışmıştı Rune. Aslında iyi koçlarla çalıştı. Eğer odaklanmayı başarabilirse kort içinde o bir kanı, ne derler ona, kaynayan bir kanı var.
Evet.
Onu biraz dizginleyebilirse çok daha iyi bir sonuçlar edecek. Şu an hiç fena değil. Yani geçen senenin sonuyla beraber yaptığı çıkış, Paris'te Djokovic'i yenmesi, bir daha bu sene Djokovic'i yenmesi. Yani iyi bir yolda ama işte odaklanmayı biraz daha iyi yapması gerekecek. Öyle olduğu takdirde evet yeni neslin gelecek büyük üçlüsü bunlardır. Ama alttan gelecek daha işte 2006 doğumlu tenisçi de vardır, 2007 doğumlu tenisçi de vardır. Hani onlar da 2-3 sene içinde buraya eklemlenecek. Yani böyle steril bir, yani diğerlerinden ayrı bir büyük üçlü ben düşünemiyorum. Yani alttan gelecek mutlaka bir tenisçi onları zorlayacaktır. Veya Medvedev, Zverev tarzı tenisçiler, Rublev keza araya girip onları zorlayabilecektir. Ama bu üçlü, ben bununla, bu üçlüden iyi bir rekabet üçlü arasında bekliyorum.
Evet, Novak Djokovic de benzer ifadeleri kullanmıştı. Bir bakalım Novak Djokovic'in zirvede geçen süresi, az önce de ekranlara getirmiştik ama 400 hafta. Yani 400 hafta az önce ufak bir matematik hesabı 7,5 yıldan fazla.
Neredeyse 8'de çok yakın olacak. Yani zaten 409 düşündüğünde çok yaklaşmış olacak.
Çok yaklaşmış oluyor. 2003'te profesyonel tenis hayatına başlıyor. 20. yılı geride kalacak. Yani yuvarlasak 10 desek 8'i.
Güzel bir yuvarlama.
Güzel bir yuvarlama. Bizden Novak Djokovic'e ufak bir kıyak. Yani yarısı neredeyse zirvede kariyerinin. Yani
Nadal'ın iki katı olacak neredeyse, öyle düşün.
Bir de öyle. Steffi Graf yine 377. Martina Navratilova 332. Devamı Williams 319. Roger Federer 310.
Yani şurada aktif tenisçi tek Nadal var.
İlerliyor.
Djokovic'e
tabii.
Yakın, alttan gelen yani Nadal
yakın
olarak.
Yakın dediğimizde.
İşte iki kat.
İki kat. Hakikaten bambaşka bir istatistik sunuyor. Tabii önünde olimpiyatlar var şu anda. Yani Paris Olimpiyat Oyunları ki geçtiğimiz haftalarda Ballon d'Or ödül gecesinde kadınlarda yılın futbolcusuna ödülü Novak Djokovic takdim etmişti. Öncesinde bu soruldu. Birçok şampiyonluk yaşadın ama hani önünde bir olimpiyat süreci var ve yine burada olacaksın demişti Paris için. O da evet, alamadığın pek kupa ifadesini kullanmıştı. Evet. Şu anda tek istatistik de geride olduğu alan olimpiyatlar.
Orada zaten yani Federer'in ve Nadal'ın tek üstün olduğu taraf olimpiyat. Yani Federer'in de altını teklerde henüz yok.
Yok.
Yok zaten. Yok, öyle bitti kariyeri. Çiftlerde aldı altın madalya. Çok zorlu bir şey olacak. Yaz ayı olacak. Önce Fransa açık toprak kortta girecekler. Sonra Wimbledon'a çim korta, sonra bir daha olimpiyat için Fransa açığa dönecekler.
Tabii.
Paris'e dönecekler.
Yine toprak.
Yine toprak. Yani bu adaptasyon sürecinde çok zayiat olur. Ama Djokovic o zayiatlardan biri olmaz diye düşünüyorum. 3 sene önce Tokyo'da çok yaklaşmıştı bunu yapmaya. Yani o maçı da ben atmıştım bu arada, Zverev Djokovic maçını. Bir anda kontak kapadı. Yani bir set, bir break farklı öndeydi Zverev karşısında yarı finalde. Bir anda kendi taraftarına doğru bağırmaya başladı. Kendi hocasına doğru bağırmaya başladı. Bir şey bir anda ters gitmeye başladı. Ve Zverev oradan maçı kazandı. Benim hani anlam veremediğim Djokovic maçlarından biridir. Sonrasında üçüncülük maçında da yenildi. Karanyo Busta'ydı yanlış hatırlamıyorsam.
Zaten hikaye orada biraz koptu. Evet,
orada koptu. Sonra Amerika Açık finali zaten iyice finalde yine bir maç kala Grand Slam yapmaya onu kaybetti. Artık son şansı Djokovic'in. Hani ben 2020 için son şansı diyordum ama hani inanılmaz bir 36 yaş yaşıyor. Yani, peki, senin 37 olacak.
Djokovic'in şimdi yaş olarak ilerliyor ama performans anlamında herhangi bir gerilemesi yok.
Tam tersi var.
Tam tersi belki de. Nasıl yorumluyorsun ya Novak Djokovic'in daha ne kadar devam eder?
Yorumlayamıyorum.
Ya bunu diğer raketler de eminim soruyorlardır. Genç raketler bir şekilde kendilerine final atıyorlar ama orada bir bekleyen Novak Djokovic var. Geçen gün röportajını gördüm. ATP finallerini kim kazanır diye. Yani mütevazı olursam da olmasam da ben kazanırım dedi. Yani böyle bir isim hakikaten yine kazanan Novak Djokovic.
Şeylerde, üniversitelerde akademisyen kadroları vardır. İşte ama profesörler 75-80 yaşına gelip bırakmazlar görevi. Alttakiler de hani sıra bize gelsin diye beklerler. Yani gerçekten 90 nesli üçlünün elinde heba oldu. Federer, Nadal, Djokovic'in elinde. 2000'ler nesli şimdi geldi. Alcaraz biraz oradan kafaya çıkarttı, Djokovic geldi. Sinner biraz kafaya çıkartıyor, Djokovic geliyor. Felix zaten hiç kafaya çıkartamadı. Yani ben şaşırıyorum. Ben böyle bir şey, yani biz geçmişte böyle bir şey görmediğimiz için böyle bir şey mümkün değil diye düşünüyorduk ama.
Tabii ki yaş olarak bir olgunlaşma, bir fiziksel olarak yıpranma tabii ki söz konusu. Bu zaten bilimsel bir gerçek ama kendine çok iyi bakan bir isim. Yani
yediğine işine dikkat ediyor.
Yani beslenme konusu ayrı bir konu. Burada konuşuyorduk programlarda bir şampiyonluk sonrası, bir final, kupayı kazanıyor, soyunma odasına giriyor, artık o zaferi elde etti. Bir çikolata yemek istiyor sadece. Çok sevdiği bir çikolata, bir parça. Hı hı. Diline alıyor, gezdiriyor ve yemiyor, bırakıyor. Yani böyle bir mantalite. Hı hı. Yani Novak Djokovic gerçekten tam bir sporcu.
Sırbistan'da işte büyükken kayak bölgesinde ailesinin pizza restoranı olduğunu söyledim ve pizzayı seven bir insan olduğunu söyledim. Pizza içinde büyümüş bir insan olduğunu söyledim ve gluten nedeniyle şu an pizzayı yemediğini de söyleyelim. Ya bu büyük bir zaten bağlılık gerektiren bir şey. Bu kadar psikopatlık derecesinde bir bağlılığı olmasa yaptığı işe zaten bu kadar çabalamaz, zaten bu kadar başarılı olamaz. Bir yerden sonra 2009 veya 10 gibiydi. Çok yanlış bir çağda dünyaya gelmişim dedi. Federer ve Nadal'ın başarılarını yakalayamayacağını düşündüğü için. Bir numara da yükselmemişti henüz. Ama sonrasında ne olduysa 2010 Davis Cup'tan sonra bambaşka bir tenisçi geldi. Gluteni kesti işte. Yani çok büyük bir fiziksel olarak ona değişiklik sağladı. Şimdi bakıyorsun LeBron James yine kaç yaşında ve şu an NBA'yi domine ediyor bu sezon. Artık yaş derler ya, yaş sadece bir sayıdır diye. Gerçekten öyle sanırım. Yani bundan 20 sene önce 37 yaşındaki bir tenisçinin, 39 yaşındaki, 40 yaşındaki bir basketbolcunun böyle bir performans göstereceğine inanmak enteresan.
Ama süreçte teknoloji, beslenme alışkanlarının değişmesi, biraz daha hayata farklı bakmak, daha fazla bilgiyle donanmak. Hı hı. Bugün farklı spor branşlarında, az önce örnek verdin, basketbolda, futbolda da benzer örnekler var. Yani eski dönemlerde, yani eski dediğimiz 2000'lere kadar, hatta belki 2000 ve kadar sonrası, belki işte 34-35 olduğu zaman artık emekli yaşı geldi gibi bakarlar ama bugün hala 38-39 yaşında, Pepe 40 yaşında gol attı Şampiyonlar Ligi'nde. Yani futbol, spor, basketbol, tenis, yani bütün branşlarda sanki yaş skalası biraz daha yukarıya çıktı ama bence birinci özellik sporcunun kendine iyi bakması.
Öyle, yani kendine iyi bak. Federer bunu çok iyi yapıyordu mesela. Evet. Nadal'ın kendine iyi bakmadığını söyleyemem. Yani tabii ki kendine iyi bakıyordur Nadal, yediğine içine dikkat ediyor.
Sakatlıklar ayrı tabii.
Sakatlık, hani o vücudun zayıflığı veya en başta bir yanlış hareket nedeniyle yapılan sakatlığın vücudu gezmesi farklı bir olay tabii ki. Nadal'da biraz bu var. Tabii oyun tarzı da Nadal'ın buna mahal verdi diyebiliriz bu sakatlıklara. Bu üst düzey tenisçiler, yani 20 Grand Slam kazanmış tenisçiler, atıyorum Sampras'ta 14 Grand Slam kazandı. O da hepsi zaten vücuduna iyi bakan tenisçiler ama Sampras eminim ki diyordur, yani ben niye bu kadar erken bıraktım tenisi? Rekorlarım kırılmaz sanıyordum. Niye bu kadar erken bıraktım diyordur.
Rekorlar kırılmak için.
Vallahi Djokovic bunu değiştirmiş olabilir.
Ben zannetmiyorum. Yani yine biri çıkar. Belki 20 yıl sonra, 30 yıl sonra farklı, bambaşka hikayeler çıkar diye düşünüyorum ben.
Yani çıkabilir tabii, niye çıkmasın?
%50.
%50 şansı var. Yani olur. Yani 1980'lerde kırılan bazı atletizm rekorları kırılmadı. Tabii orada biraz Doğu bloku ülkelerinin daha yaptığı sistematik dopingin de belki etkisi
kısa
vardır.
Kısa vadede demiyorum tabii ki ama uzun vadede yine
250 yıl sonra falan
olabilir. Yani çünkü
uçan arabalar geldiği
zaman. Bir
rekor
kırıldıysa farklı bir rekor kırılmak içindir. Yine rekor. Ya bu çünkü şey
ne diyorsun? 100 metre rekorunu mesela.
Nasıl yani?
Yani şu an 9.58.
Tamam.
Nereye kadar inecek yani?
İner bir şekilde.
Arabayla 100 metreyi belli bir saatte alabiliyorsun, belli dakikada alabiliyorsun yani.
Fiziksel süreçleri de çok farklı bir noktaya gidiyor artık.
Ya orada bir sınır olacaktır muhtemelen.
Olur
ama
tabii
o sınır
ama yani bir şekilde olur. O hedef var ya.
Saniyenin 4 basamağını alırsın, 5 basamağını alırsın.
9.8 diyorsun veya herhangi bir rakam söylüyorsun. Bir işte teniste, atletizmde veya farklı branşlarda. Zaten hedef o olacağı için bir şekilde o motivasyonu, o rakam veya o derece belirliyor. Devamında da o bir şekilde kırılır. Ama bugün ama yarın ama dediğin gibi 250 yıl sonra. Ya bizler göremeyiz ama belki farklı farklı
150 şans
var ama diğer 150 tarafı daha gerçekçi geliyor bana. Büyük kupalar diyoruz. Fotoğrafımız ekranlara gelecek.
Bunlar ATP'nin yaptığı bir grafik. Evet. Grand Slam'ler, Masters turnuvaları, sezon sonu finalleri.
Aslında. Yani tek geride olduğu turnuva olimpiyatlar.
Yani şuna bakıp da hala tarihin en iyisi tartışması yapabilmek büyük beceri bence artık. Yani Djokovic bu tartışmayı kapattı ama şuradan kapattı. Evet, rakamsal olarak sayılara baktığımızda evet. Djokovic'in en iyisi olduğunu görüyorsunuz. Ama tabii ki duygusal bağlı olduğunuz tenisçi olabilir.
İşte bir ekselansları duruyor orada.
Bir tenisçinin korttayken verdiği his işte...
İmaj.
Evet, imaj.
Yarattığı
işte David Foster Wallace'ın o ünlü işte... Federer yazısı ki o da Türkçeleştirildi bu arada. 5 ayrı makalesiyle beraber farklı şeylerle tenis üstüne. Çok güzel bir Sicim Teorisi diye bir kitap Türkçeleştirildi. Arkadaşlarımız İnan Özdemir ve Cem Pekdoğru tarafından. Tenis severlere ve bütün spor severlere tavsiye ederim o kitabı. Sicim Teorisi kitabını. Yani orada işte David Foster Wallace'ın Federer'i anlatma şekli gerçekten bir ruhani bir deneyim gibi anlatıyor kortta izlerken. Evet yani Djokovic buna erişemez. Ama yani tarihin en büyüğü dediğimiz zaman da bunun içine sayısal bir data olmak zorunda.
Bana neyi hatırlattın biliyor musun? Çok yakın bir tarihte Pep Guardiola'nın bir basın toplantısı vardı. Belki hatırlamışsındır. Ben Julia Roberts'a hayrandım dedi. Hı. Ve bir gün Manchester'a geldi dedi. Ben City kulübünü ziyaret eder diye beklerken o United'a gitti dedi. Şimdi United'a gidebilir ama
şu an en başarılı biziz.
Evet, şu an en başarılı biziz. Aldığımız kupalar ortada. United prime döneminde değil. Yani o Alex Ferguson döneminin çok uzağında. Hı-hı. Ama şehre geldiğinde kırmızı tarafa gitti dedi. Bana biraz onu hatırlattın. Yani evet, Novak Djokovic sayısal anlamda bambaşka bir seviyede. Bana göre de Roger Federer hani en büyük şu anda sayısal bakarsak Novak Djokovic ama ben Roger Federer'e bir onursal ismini başına getirmek isterim. Çok sevdiğim evet, farklı bir saygın bir tabii. spor insanı her şeyden önce. Yine Julia Roberts gelmiş olsa iki raketin bulunduğu şehre bence Roger Federer'in yanına gider. Onunla sohbet eder, yani onunla yemek yer belki ama Novak Djokovic o itirazını da haklı olabilir. Ya yani benim rakamlarım daha fazla. Neden benim yanıma gelmiyor? Ya biraz Novak Djokovic'te Pep Guardiola'yı ben benzer...
Güzel benzetme ama baktığında Manchester United'ın da rakamları daha fazla. Yani
tabii ki öyle ama onun bahsettiği imaj. Yani United'ın imajı evet. hala çok daha farklı. Ne kadar kötü dersek son dönemlerde, ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Hı hı. City'nin çok daha farklı başarıları var son yıllarda ama United'ın imajı... Roger Federer'in imajı hani benzer.
Yani Beckham bunlar, belgesini izledim.
Bunları parayla satın alamazsınız.
90'lardaki United Ferguson gelmesiyle beraber United. Yani bütün oyuncuları tanıyorum. Yani şu anda tanıyorum. Ben mesela şu an United oyuncusu göster tanımayabilirim.
Evet.
Tanımam yani 10 sene öncesinden göster tanımam ama o oyuncuları tanıyorum. Çünkü o zaman United bambaşka bir United'tı.
Tabii bambaşka.
O belgesel de güzeldi. Nostaljik hissettirdi bana kendimi.
Doğru. Güzel. Devam edelim grafikle. Bu sezon en çok kupa kazananlar listemiz ekranlara geliyor. Novak Djokovic 7 dedik, Carlos Alcaraz 6 şampiyonluk, Medvedev 5 şampiyonluk, Sinner 4 şampiyonluk. Aslında kaçırdığı finaller de var. Hı-hı. Önemli turnuvalarda.
Miami'de.
Baez 3 ve Mannarino'da 3 kupa.
Tabii onlar daha düşük yaşadı, evet. Seviyedeki turnuvalar. Yani Djokovic'in şu 7 turnuvadan, 7 şampiyonluktan çıkarttığı 11 bin puan.
Bu arada 12 turnuvada 7, onu tekrar belirtelim.
Evet, yani 11 bin puan. Hadi bilin at 10 bin puan. Sadece 7 turnuvada 10 bin puan çıkartması. Muazzam bir istatistik. Hani Djokovic'in kariyerini şöyle gözden geçirdiğimde 2011, 2015, 2021 ve 2023 diyorsunuz. Üçer Grand Slam kazandığı, Grand Slam yapmayı bir maçta kaçırdığı yıllar. Ben 2015'i her zaman farklı bir yere koyarım. Oynadığı maç sayısı 80 üstünde, 90 üstünde hatta ve sadece 5 mağlubiyeti var. %93 galibiyet yüzdesi. Federer karşısında, yani bir tek Federer ona karşı koyabildi. 3 maç kazandı. Zaten 5 mağlubiyetin 3 onun tarafından geldi. Bir tane Yuri Veseli vardı yanılmıyorsam. O 2015 sezonundan sonra en iyi sezonu olabilir mi? Evet, biraz maç sayısı düşük ama gerçekten 2015'ten sonra. 2011 de güzel sezon. 7 kez üst üste Nadal'ı yendiği dönem var orada. Yani düşünüyor musun? Bir tenisçinin en iyi sezonu, en iyi sezonlarını düşünüyorsun ve çoğu tenisçinin en iyi sezonundan daha iyi. Dördü de.
Evet.
Yani ve aralarında 12 yıl fark var.
Bir de şu enteresan, az önce ifade etmiştin sen. Şimdi Novak Djokovic'in zaten gelmiş olduğu nokta, kelimeler tükendi belki de ama her maç, her turnuva kendini geliştirmeye de bir o kadar aç bir sporcu. Hı hı. İlk maçta kaybetmişti Sinner'a ve farklı bir taktiksel anlayışla çıktın dedi. Alcaraz mücadelesinde kendimi farklı geliştirdim dedi. Hı. Yani her rakip karşısında da farklı taktiklere yoğunlaşan, rakibi karşısında daha fazla gücü ortaya koyan, geliştiren bir raket olma özelliği de taşıyor. Yani ben Novak Djokovic'im, benim bir sabit oyunum var demiyor. Kendi oyununu kort içerisinde değiştirebiliyor.
İlk grup maçında Sinner'e karşı. Sinner onu backhand karadığına çok iyi hapsetti. Sürekli backhand vurmak durumunda kaldı Djokovic ve hata yaptı. Aradan geçen 4 günde çok iyi çalışmış ne yapması gerektiğini. Koçuyla beraber çalışmışlardır muhtemelen ki 2 gün zaten koçuyla konuşmamış. Topu forehandine aldı. Sürekli forehandine alıyordu. Yani Sinner onu backhandine ittiği anda bayağı bir 10-15-20 topu forehandine aldı ve çok az forehand hatası yaptı. Şimdi o taktiği değiştirmek ayrı bir meziyet, uygulamak ayrı bir meziyet. Hem iyi, doğru taktiği bulup çok da iyi uyguladı. Yanılmıyorsam bir forehand hatası vardı ya iki forehand hatası vardı. Evet, winner de üretemedi fazla sayıda forehand kanadında ama vurduğu toplar rakibinin hata yapmasına sebep oldu. Yani bu da başka bir şekilde winner kazanmak ya da rakibini hataya zorlamak anlamına geliyor. Böyle baktığımızda evet 36 yaşında kemikleşmiş bir oyunu yok. Standart bir oyunu var ama küçük eklemeler yapıp çıkartıp hani ben topu peşinden koşmam, forehandimi almak için uğraşmam demiyor. Bunu yapıyor ve çok da rahat bir galibiyet alıyor. Taktiksel anlamda da bunu değiştirmesi Djokovic'in ne kadar hala aç olduğunu gösteriyor aslında.
Evet, bence önemli olan nokta bu zaten ama bu mentalitede olmamış olsa buralara gelmez. Yani sporcunun winner olma özelliği hakikaten Novak Djokovic'te vücut bulmuş diyebiliriz. Açık döneme bir bakalım. En çok kupa kazananlar listesi de bu programda grafiklerimiz oldukça önemli. Sevgili Onur'a bir kez daha teşekkür edelim burada. Açık dönemde en çok kupa kazananlar listesinde 98 şampiyonluk yaşadığı son kupasıyla beraber Novak Djokovic, tabii önünde en yakın Roger Federer var, 103 kupa. Jimmy Connors 109. Novak Djokovic'in 100. şampiyonluğu Dalia acaba nerede gelir?
Şimdi United Cup'ı orada şampiyon olsa bile saymazsak diyelim, Avustralya Açık'ta şampiyon olma ihtimali var. Sonrasında takvimini neye göre ayarlayacağına göre değişir. Evet. Hani Doha'ya gidecek
yüzü mi? Yüzü nerede isterse.
Dubai'ye gidecek mi? Evet.
Bir orada hikaye yaratabilir.
Ama yani muhtemelen Indian Wells, Miami civarı. Ama katılırsa Doha da olabilir. Çünkü geçmişte çok kazandığı ve sevdiği bir turnuva Doha'da. Orası da olabilir. Yani Şubat, Mart gibi normal şartlar altında sakatlık yaşamazsak, herhangi bir Covid aşısı falan sorunu çıkmazsa yüzü bulabilir diye düşünüyorum. Asıl soru Federer'i yakalayabilecek mi ya da ne zaman yakalayacak? Şimdi bu sene 7 şampiyonluk çıkardı 12 turnuvadan. Seneye 12 turnuva oynasa tabii ki olimpiyatlara daha fazla önem vereceği
Roger
için.
Roger Federer 109'du.
103.
103 düzeltiyor.
5 fark var şu anda sadece. Evet. Onu da yakalayabilir 2024 içinde. Jimmy Connors 109.
Düzeltiyorum. Jimmy Connors 109.
Orada 11 fark var şu an arasında. Yani bu performansını sürdürürse 2025'te onu da geçer gibi gözüküyor ama.
Rekorlar kırılmak için.
Kırılmak için.
Yani Novak Djokovic devam edecek gibi bu arada.
Değil mi? Yani öyle gelmeyecek gibi.
Ya bence asıl onun yani 110'u görüp
ama artık bir yeni nesinde bir yerde yeter deyip bir buluş, bir icat çıkarması.
Bir arayışa sokacak genç raketleri. İşte Alcaraz bunlardan biri, Rune.
Sinir
bunlardan biri ama biraz zorluyor tabii. Genç raketler açısından da zaman zaman avantajlı, zaman zaman dezavantajlı bir durum.
Evet.
Bunu Novak Djokovic de yaşamıştı. Roger Federer ve Rafael Nadal'la olan o rekabette bir parça gerideydi. Sonrasında onu avantaja çevirdi. Tabii yavaş yavaş programımızın son bölümüne giriyoruz. ATP finallerini noktalayacağız. Kazanan Novak Djokovic oldu bir kez daha. Geçen yıl Ruud'u geçmeyi başarmıştı Torino'da. Bu kez bir başka genç ismi, İtalyan ismi Yannick Sinner'ı mağlup etti. Ve kupanın şampiyonu oldu. Ve yaklaşan bir Davis Cup var. Son 8'e bir bakalım. Son bölümde de Davis Cup'ı konuşacağız sevgili Onur'la beraber. Final İspanya'nın önemli kentlerinden birinde Malaga'da olacak.
Kanada,
Finlandiya, Çekya, Avustralya,
İtalya, Hollanda
ve Sırbistan, Büyük Britanya eşleşme bu şekilde.
Yani güzel eşleşmeler var. İspanya'nın bu elemelerde elenmesi aslında Alcaraz'ın ve Nadal'ın olmadığı İspanya'nın elenmesi Çekya, Sırbistan, Güney Koreli grupta sürpriz oldu biraz. Kanada, İtalya aynı gruptan çıktılar. Şili, İsveç elediler. Fransa elendi bu arada. Britanya, Avustralya, İsviçreli grupta önemli ülkelerden. ABD elendi. Finlandiya sürpriz yaptı. Hollanda, Finlandiya çıktı o gruptan. ABD ve Hırvatistan tenisin aslında iki büyük ülkesi.
Evet.
Buraya vize alamadılar. Şimdi burada yarı finalde İtalya ile Sırbistan eşleşebilir. Sinner Djokovic bir daha karşı karşıya gelebilirler. Murray katılmıyor yanlış bilmiyorsam. O yüzden Murray Djokovic eşleşmesi olmayacak. Sırbistan buraya geçerse ki işte Medvedović var, Cere var, Lajović var, Kecmanović var takımda. Britanya'da da Nori Broda Draper gibi isimler var. Oradan İtalya'nın ben Hollanda'yı yeneceğini düşünüyorum zaten ve İtalya Sırbistan eşleşmesi güzel bir eşleşme olacak yine Djokovic'ten izlemek adına.
Hikayesi bol bir eşleşme bizi bekleyebilir.
Evet, Kanada burada son şampiyon. Avustralya ile final oynamışlardı geçen sene ki Kanada tenisi de yükselişte.
Doğru.
Orada tabii sürpriz isimler de çıkartıyorlar. Şimdi Felix Kanada'nın önde gelen tenisçisi ama hani Galarneau var mesela. Bir önceki turda grup aşamasında.
Mesela Felix'ten de beklenti biraz daha farklıydı ilk başta.
Tabii.
Yani Ali Yasim'in ortaya koyacağı performans önemliydi. Hatta Kanada'nın genç prensi deniyordu ama sanki o da biraz kayboldu.
Ya kariyerinin ilk 8 finalini kaybettikten sonra bir tenisçi kolay kolay oradan toparlanabilecek duruma gelemez. Tabii ondan sonrasında 4 finalde 3 şampiyonluk veya 5 finalde 4 şampiyonluk çıkarttı.
Geçen sene.
İlk 10'a da girdi yanlış hatırlamıyorsam Felix ama... tabii biz, ben 2015'ten beri takip ediyorum ki 15 yaşında ilk gördüğümde. İşte Federer aynı gün doğmuş 8 Ağustos. İyi olacak deniyordu. Öğol'da ilerliyordu ama işte Junior'dan profesyonel geçiş her zaman kolay olmuyor. Felix onu iyi yapamadı. Sonra Tony Nadal aldı takımına bir şeyler değiştirmek için. Olmadı. Ara ara küçük turnuvalar, iyi turnuvalar kazanıyor. 500 puanlık turnuvalar. Ama gerçekten o potansiyelin altında kaldı. Raonic keza sakatlıklarla uğraştı. O da aslında Grand Slam'lerde ikinci haftalara alışık bir isim. Sakatlıklar onu çok etkiledi. Boyu uzun tabii hareket etmeye çalışıyor, edemiyor kort içinde. Ama Kanada buna rağmen iyi bir performans gösteriyor Kanada tenisi. Kadınlarda da Andreescu gibi bir şampiyon çıkarttılar. Fernandez gibi bir Grand Slam finalisti çıkarttılar.
Geçmişte Bouchard vardı.
Bouchard vardı. Ama o da potansiyelin altında kaldığını söyleyebiliriz. Kanada tenisi böyle. Şu an yükselsem mi yükselmesem mi durumunda. Finlandiya büyük sürpriz tabii. Finlandiya burada Ruusuvari ve Virtanen'le enteresan bir başarıya imza attılar. Güzel bir şey olacak. Yarın başlıyor maçlar.
Bir bakalım takvime de. Takvim görüntüye geliyor.
Yarın Kanada-Finlandiya eşleşmesiyle başlıyor.
Evet. Çekya, Avustralya, Hollanda, İtalya, Büyük Britanya, Sırbistan devamında da büyük bir heyecanla bekleyeceğiz. Belki İspanya katılamadı ama organizasyon
İspanya'da
İspanya,
oldu.
Malaga.
Buruk bir türbün olur.
Olabilir. Malaga biliyorsun arenasıyla, güreşiyle.
Tabii, yani boğa güreşiyle.
Boğa güreşiyle ünlü.
Onlar yasaklandı mı?
Sanırım.
Değil mi? Öyle yasaklandı galiba.
Problemler yaşanmıştı.
Bir de bu domates festivali vardı galiba.
La
orada boğa koşturuyorlardı sokaklarda.
Pamplona'da La Tomatina diye geçiyor. Orada da işte domates vesaire fazlasıyla. Sonra orada da işte bu kadar domates neden atılıyor, ziyan ediliyor diye. Ama o da bir farklı bir festival. Onların farklı
bu
bir...
Bu arada muhtemelen hani çok hani tarımla iç içe bir insan değilim ama normalde böyle gösterişli olmasa da birçok ürün birçok ülkede atılıyordur fazla kaldığı zaman, satılmadığı zaman. Çünkü...
Orada biraz da hani ülkemizde de farklı şöyle yapılıyordu. Biliyorsun boya festivalleri evet. vardı son dönemde yine yapılıyor diye biliyorum. Sahilde işte koşu insanlar birbirine boya atıyor. Orada da La Tomatina diye yani domates festivali.
Zaten ihraç fazlası ve yani satılmayacak ve çürüyecek domateslerle yani yapılıyor diye biliyorum
farklı
ben.
Farklı bakış açıları hani bilmiyorum. Bir taraf diyebilir ki ya bu bir zenginliktir evet. bir festival, diğeri de dediğin gibi de işte domates kıymetli bir ürün evet. neden atılıyor diye söylenebilir. Bizler de sezon sonu finaline geldik bu arada sevgili Onur, ağzına sağlık.
Senin de ağzına sağlık.
Yeni dönemde görüşmek dileğiyle mutlu haftalar, hoşça kalın.